Ayrım 17.
Jimmy odasına çıkıp eşyalarını alarak geri döndüğünde birlikte bankaya gitmek üzere caddenin öbür tarafına geçtiler. Bankanın önünde ise onu gara götürmek için arabası ve şoförü Dolph Gibson hazır bekliyordu. İçeri girdiklerinde tüm çalışanların gözleri onlara çevrilmişti. Jimmy diğerleriyle birlikte bankanın giriş salonunda ilerledi. Adams'ın yakın gelecekteki damadı oldukça ilgi ve sevgiyle karşılanıyordu. Bayan Annabel ile evlenecek olan bu genç ve yakışıklı centilmen tarafından selamlanmak hepsine ayrı bir gurur veriyordu. Jimmy valizini yere bıraktı, kalbi mutluluktan küt küt atan, gençlik heyecanıyla dop dolu olan genç kız Jimmy'nin şapkasını başına yerleştirdi ve valizini tuttu. "Nasıl, şık bir komi olabiliyor muyum?" diye sordu nişanlısına sevinç içinde. Sonra da "O aman Allah'ım Ralph, ne kadar ağır bir bavul bu, bilmeyen biri içinde külçe altın var sanacak" diye hayretle sordu. "Evet" diye cevapladı Jimmy biraz soğuk bir ifadeyle. "İçinde nikele götürülecek bir sürü çekecek var. Kendim götürmek suretiyle taşıma masrafından da kurtulmuş oluyorum. Çok ekonomik oldum son günlerde anlayacağın. Elmore'daki bankaya az önce yeni zırhlı bir tonoz ve kasa yapılmış. Montaj işlemlerinden sonra Adams bu yeni bölümü herkese göstermek için sabırsızlanıyordu. Çocukları, torunları ve damadı hepsine en az kendi kadar güvenebilirdi. Neşe içinde yeni bölüme girdiler. Tonoz küçüktü ancak yeni model zırhlı bir kapı ile kapatılıyordu. Kilit dili ise çelikten olup tek bir hamlede kapanma işlemini gerçekleştiriyordu. Adams neşe içinde kasa kilidinin işleyişini ona anlatırken yüzü aydınlanıyor, Jimmy ise kibar bir tavırla bu çok iyi bildiği konuyla ilgileniyor görünümünü vermeye çalışıyordu. Mary ve Agatha, bu iki haşarı kız çocuğu, parlak metal ve kilidin ilginç gelmesinden dolayı oldukça eğlenceli ve merak uyandıran bir oyuncak bulmuşçasına başından ayrılmıyorlardı. Bir ara herkes meşgulken Ben Price salona girdi ve etrafa şöyle bir göz attı. Memurlardan biri ona nasıl yardımcı olabileceğini sorduğunda tanıdık birini beklediğini söyleyerek etrafı gözlemeyi sürdürdü. Birden canhıraş kadın feryatları ve uğultulu seslerle ortalık karışıverdi. Büyüklerin görmediği bir sırada Adams'ın büyük torunu Mary, eğlence olsun diye küçük kardeşi Agatha'yı tonazın içine sokmuş ve tıpkı büyük babasından gördüğü gibi de kilidi tek bir hamlede yuvasına sokmuştu. İhtiyar bankacı koşup kilidi tuttu ancak imkansızdı. Henüz şifresi konulmamıştı. "İmkansız, imkansız kapının açılması Tanrım" dedi. Agatha'nın annesi ise kriz geçiriyordu. Ağlayıp kendini oradan oraya atmaya başladı genç kadın. "Sus" dedi Adams elleri titreyerek. "Sus lütfen bir dakika." Sonra da var gücüyle bağırdı. "Agatha dinle beni." Sonra içeriden çok derinlerden ufak kızın bağırışı ve can havliyle kurtulmak için demir kapıya vurduğu duyuldu. "Canım yavrum" diye ağladı genç kadın. "Canım kızım korkudan ölecek, kapıyı açın. O lütfen rica ediyorum, kırın, çekişleyin, vurun, bir şeyler yapın ne olur." "Bu kapıyı açabilecek tek bir kişi var, o da Little Rock'ta oturur" dedi Adams titrek bir sesle. "O tanrım Spencer, ne yapacağız? Bu çocuk içeride fazla kalamaz. Hem havasızlıktan hem de korkudan. Tanrım bir şeyler yapmalıyız." Agatha'nın annesi umutsuzca kapıyı yumrukluyor, gözyaşları yağmur gibi iniyordu gözlerinden. Birileri dinamitten bahsetti. Annabel korkulu gözlerle Jimmy'ye baktı. Ancak henüz umut yoktu. Bir kadın için her şeyiyle bel bağladığı erkeğinden tepki alamamak çok güçtü. Tekrar ona dönerek sordu. "Ralph, bir şeyler yapılamaz mı? Hiç değilse bir şey söyle, dene ne olur." Jimmy derin ve içten bakışlarla onu baştan aşağı süzerek baktı ve sonra dudaklarında ufak bir gülümsemeyle "Annabel, bana yakandaki gülü verebilir misin?" Genç kadın onun yanlış anladığını düşünerekten yakasına iğnelediği minik pembe gül goncasını çıkardı ve nişanlısına uzattı. Jimmy onu aldı ve yeleğinin cebine koydu. Ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı. Artık Ralph Spencer yerini Jimmy Valentine bırakmıştı. "Hepiniz kasanın önünden geri çekilin" diye emir verdi. Valizini aldı, masanın üzerine koydu ve açtı. Artık o dakikadan sonra etrafındakileri unutarak oldukça büyük bir ustalıkla aletlerini kullanmaya başladı. Valizden özenle aldığı aletleri bir doktorun neşterini kullanırken ki dikkatiyle kilidin üzerinde denedi. İşinde yoğunlaşmıştı, etrafındaki hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi görmüyor ve duymuyordu. Onlar da büyülenmişçesine kımıldamadan, sükût içinde olup biteni izliyorlar, kimseden tek bir kelime bile çıkmıyordu. Bir süre sonra Jimmy, çelik kapının kilidini açmak üzere gerekli aletleri dilin üzerine oturtmuştu. 6 dakika sonra vidalar birer ikişer yere düştü ve kilit açıldı. Agatha biraz sersemlemiş, ancak sağlıklı olarak kurtulmuştu ve doğruca annesinin kollarına koştu. Jimmy Valentine tekrar ceketini giydi, Wesley'nin önünden geçerek giriş kapısına doğru yürüdü. Yürürken sanki birinin ona seslendiğini hissetti. Ralph! Ancak tereddüt bile etmeden yürümeye devam etti. Kapıda yolunun üstüne uzunca boylu bir adam çıktı. ''Hey ben'' dedi Jimmy. Her zamanki gibi hafif bir tebessümle onu selamlayarak ''Nihayet geldin ha, tamam hadi gidiyoruz.'' Benim için artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ancak Ben Price oldukça tuhaftı. ''Bay Spencer, sanırım yanılıyorsunuz'' dedi. ''Sizi daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum. Ayrıca bu dışarıdaki araba sizi bekliyor herhalde.'' Sonra da Ben arkasını döndü ve çıkarak oradan uzaklaştı. Lanokit. Her şey Larado'da Lanokit'in boş boğazlı yüzünden başlamıştı. Çünkü tıpkı önceden olduğu gibi Meksikalıları kırıp geçirmeyi sürdüreceğini sanıyordu. Ancak 20 yaşlarındaki bu genç adam, Kit, sadece Rio Grande sınırındaki Meksikalılardan yardım görebileceğini bilmiyordu. Olay Justo Valdos'un kumarhanesinde meydana geldi. Birbirini tanımayan kişilerin oynadığı bir poker partisi hararetle sürüyordu. Texas'ın dört yanından gelen kovboylar şanslarını denemek için toplanmışlardı. Birden sudan bir nedenden oldukça hararetli bir tartışma patlak verdi. Olay biraz yatışınca Kid'in boş boğazlık yaptığı ve rakibinin de onu düşüncesizlikle suçlayarak olayın patlak verdiği ortaya çıktı. Bu kavgayı çıkartan kişi büyük bir sığır yetiştirme çiftliği sahibi olan aileden geliyordu ve hemen hemen Kid ile aynı yaştaydılar. Etrafı çok kalabalıktı, tanıdık, arkadaş ve bir sürü insan vardı. Kağıt çekerken yaptığı bu harekette boş boğazlık yapan rakibin oyunu olumsuz etkileyecek herhangi bir tavrı olmamıştı. Kid'in ise onu koruyacak ne bir kimsesi, ne arkadaşı, ne de bir tanıdığı vardı. Tartışılmaz yiğidine rağmen halk dilinde tüymek tabir edilen eylemi gerçekleştirmekte hiç de tereddüt etmedi. Ancak peşine düşen adamlar onu yakalamakta gecikmediler. 3 kişi gara varmadan onu yakaladı. Kit sinir içinde dişlerini gıcırdatarak baktı adamlara. Adamlar onu yaka paça tuttukları gibi cebinden tabancasını aldılar. Ancak bu olayda Kit'i kavga etmeye yöneltecek bir durum yoktu. Şu anda maruz kaldığı davranışlara rağmen tesadüfen oyundan kaynaklanan ve oyuncuların karşılık olarak birbiriyle dalaştıklarını ve bir centilmenin varlığıyla rahatsızlık duyduklarını düşünüyordu. Grubun içinde sivrilen bu bronz tenli, gözü pek yiğit adama aslında sempati bile duymuştu. Tam yaşının gereği zıpkın gibi bir delikanlıydı. O halde bu anlamsızlığı sürdürmenin de pek manası yok diye düşündü. Zaten uzaklara gidip para kazanmak, güneşle, doğayla kucak kucağı olmak, mendilini başına bağlayıp otların üzerine yayılmak istiyordu. Böyle bir düşünceye sahip biri için Meksikalılar tehlikeli olamazdı. Adamlarla birlikte Kit, kuzeye giden trene bindi. Tren birkaç kilometre ötede, Webb'de yolcu almak için durduğunda Kit aşağı indi ve onlardan kaçıp kurtuldu. Az ötede telgraf çekmek için postane vardı. Bir an durdu ve kendini sadece eğrenin üzerinde ve ayağı üzengide rahat ettiğini düşündü. Onunla kavga eden adam yabancıydı. Ancak Kit, onun Hidalgo'nun Carilitos grubundan olduğunu sanıyordu. Kentakililer içinde at koşturanlardan dizginlenmesi en güç, öc almak için mutlaka peşini bırakmayacak kovboylardı. O halde bu geniş kollara yayılan kovboylara bir kez daha rastlamaması yararına olurdu. Garın yanındaki dükkanın hemen arkasında müşterilerin atlarını bağladıkları keçi boynuzu ve kara ağaçlarla dolu ufak bir koruluk vardı. Atlardan gözüne kestirdiği en yavuz olanına binen Kit, bir çırpıda atını dizginleyip gözden kayboldu. Eğer bu gözü pek oyuncuyu herhangi biri görse mutlaka şerefsizlikle suçlanacağı kesindi. Çünkü Rio Grande'de Kid'in bu hareketi bir insanı öldürmekten bile ağır bir suçtu. Ancak Kid arkasına bakmadan yoluna devam etti. Atın güçlü bacaklarıyla kat ettikleri yolda Kid üzüntüsünün ve sinirli halinin gitgide azaldığını hissediyordu. Birkaç kilometre sonra atın yönünü kuzeybatıya Nueces Nehri topraklarına doğru çevirdi. Bu ülkeyi her şeyiyle tozlu çamurlu ovaları, dağı bayırı, kampları, ıssız çiftlikleri, kısaca her şeyiyle avucun içi gibi bilmekteydi. Ancak okyanus tarafına doğru hiç gitmemişti. Üç günün sonunda Corpus Christi kıyısına ulaştığında durgun ve güzel bir denize merhaba demenin mutluluğunu duydu. Küçük bir teknenin sahibi olan Kaptan Boone, kayıkla Flyaway adlı teknesinin yanına yaklaşmakta olan denizcisini beklemekteydi. Yola çıkmadan önce yaşamının vazgeçilmez unsuru, tütünü unuttuklarını fark edilince, derhal denizcilerden birini tütün almak üzere kıyıya yollamıştı. Kıyıya çıkıp, denizci tütünü almak üzere oradan ayrıldığında, kaptan cebinde bulduğu birkaç tütün kırıntısını ağzına atarak kumu arşınlamaya başladı. Narin yapılı, biraz sinirli bir tipti. Ayağında uzun botlarla suya doğru ilerledi. Yüzünde deneyim geçirmişliğinin yanı sıra çocuksu bir ifade, bunun yanı sıra yer yer sertlik izleri taşımaktaydı. Yüzü güneşten iyice esmerleşmiş, teni rüzgar ve büyük hava akımlarından derinlemesine kavrulmuştu. Saçları ise gür ve simsiyahtı. Yüzü ise sinek kaydı tıraşlıydı. Mavi gözlerindeki bakışlar sabit ve soğuktu. Kıyıda denize sevgi ve şaşkınlıkla bakan genci gören kaptan ona ilgiyle baktı. Güzel görünüyor değil mi oğul? Bir yandan da tütününün o alıştığı lezzetini damağında hissetmenin sabırsızlığını taşıyordu. Gerçekten de öyle diye cevapladı Kit sevimlice. Ben hayatımda onu ilk kez görüyorum. Belki şaşıracaksınız ama bu bir gerçek. Hayır, pek çok kimse vardır senin gibi hiç şaşırmadım dediği sırada denizci ufukta gözüktü. Tam bir saattir tek bir nikotin damlası alamadım diye ekledi. Oradaki sizin tekneniz mi diye sordu Kit. Tabii ki diye yanıtladı kaptan. Tekne demekten çok iki direğiyle sade bir yelkenli diyebiliriz. Ama bu çuf çuf aslında Möller ve Gonzales'e ait. Ve karşında duran bendeniz de bu yelkenlinin sadece kaptanı ihtiyar Samuel Billy Boone'um. Böyle nereye gidiyorsunuz diye sordu yolcu. Güney Amerika kıyılarındaki Buenos Trias'a. Son gittiğimden bu yana damları derme çatma yapılmış, tahtanın evleriyle herhalde değişikliği uğramıştır. İklim nasıldır? Soğuk, sıcak diye sordu Kit. Ilıktır oğulcum diye yanıtladı kaptan. İklimi coğrafi ve doğal güzellikleriyle yeryüzünün cenneti diyebiliriz. Her sabah yedi kuyruğu, üç renkli kuşların sesiyle uyanırsın. Ve öbek öbek güllerin kokusu genzini yakar. İnsanların öyle çalışma kaygısı da yoktur. Zira etraftaki ağaçlardan koparılan meyveler sepetlere yerleştirdikten sonra geriye sadece götürüp onları satmak kalır. Stres, soğuk, kar, kira, gürültü, iş, çalışma, kısaca zorlu hiçbir şey yoktur yaşantıda. Uzatıp ayağını yaşamdan tad almak isteyen bir insan için biçilmiş kaftandır bu şirin yer. İşte yediğim muz, portakal, ananas ve tayfunlar hep oradan gelir. Harika, tam istediğim gibi diye cevapladı Kit. Söyler misin kaptan, beni oraya götürmek için ne istersiniz? $24 yeter dedi kaptan Boone. Yolculuk ve yiyecek ve bir de ikinci sınıf kamera. Anlaştık o zaman diyerek yılan derisi cüzdanından kaptanın istediği parayı ona uzattı Kit. $300'la Laredo'ya geldiğini düşündü, sonra da yapacağı güzel bir tatil, müessif bir olay sonucu sekteye uğramış, yapması gereken bu yolculukta da yanında sadece $200 kalmıştı. Her şey yolunda mı oğul dedi kaptan. Umarım gitme isteğinin altında bir çapanoğlu yoktur ha. Sonra da denizcilerden birine işaret ederek seslendi. Sandes, onu sandalla gemiye götürün. Buenos Tierras'taki Birleşik Amerika Konsolosluğu'nda görevli Taker henüz yeni başlamıştı güne. Saat 11'e yaklaşıyordu ve öğleden önce işe başlamazdı. Papağanını kendi eliyle muzla beslerken bir yandan da eski bir şarkıyı söylüyordu. Az öteden ulaşan ayak sesleriyle kafasını çevirdiğinde girişte Kid'i gördü. Rahatsız olmayınız lütfen, dedi Kit sevimli bir gülümseyişle. Bana buraları gezmeye başlamadan önce gelip sizinle görüşmenin adet olduğunu söylediler. Teksas'tan bugün geldim. Merhaba. Memnun oldum bayım, dedi Taker. Kit memnuniyetle gülümsedi. Sprague Dalton, dedi. Aslında Rio Grande'de beni Lino Kit olarak tanırlar. Bu isim bu ortamda şimdi tuhaf geldi bana. Adım Taker. Lütfen oturun şuraya, diyerek kanepeyi işaret etti elçilik görevlisi. Eğer buraya yatırım yapmak amacıyla geldiyseniz size bazı öğütlerde bulunmak herhalde yerinde olur. Eğer buraları iyice bilmezseniz inanın ağzınızdaki altın dişi bile alırlar. Sigara? O, teşekkür ederim. Bu tütün illeti beni iyice kendine esir etmiş durumda. Ben kendiminkinden yakayım, diyerek cebinden çıkardığı tabakadan bir miktar tütün çıkardı ve kağıda sararak yaktı. Buranın halkı İspanyolca konuşur, dedi büyükelçi. Size bir tercüman da gerekecek. Yardımcı olabilirsem sevinirim. Meyve bahçesi veya başka bir şey almak isterseniz yanınızda müzikten anlayan ve sizi koruyacak birine ihtiyacınız olacaktır. İspanyolca biliyorum, dedi Kit. Hem de İngilizceden çok daha iyi. Geldiğim yerde sınır boyunca herkes bu dili konuşur. Ayrıca buraya iş bağlantısı kurmak için de gelmedim. Demek İspanyolca konuşabiliyorsunuz, dedi Taker düşünceli Kit'e bakarak. Hem siz İspanyola da benziyorsunuz. Sakın ama Teksas'tan geldiğinizi söylediniz. Üstelik 20-21 yaşlarında gözüküyorsunuz. Çok gençsiniz. Amacınızı öğrenebilir miyim? Karşınızda başı belaya girmiş biri var, dedi Kit beklenmeyen bir sakinlik ve iştenlikle. Peki sana yapacağım teklifi kabul etmeye hazır mısın, dedi Taker. Etmemek delilik olur sanırım bu şartlarda, dedi Kit. Sonra da Laredo'da bir hikayeye karıştım. Bir beyazı vurdum, diye ekledi. İşte bu nedenle bu kuş ve maymun cennetinde bulunuyorum. Ciğerlerimin tütünlü havasını boşaltıp biraz doğadan temiz hava solumak, içimi temizlemek istiyorum. Sizi dinliyorum. Taker ayağa kalktı ve gidip kapıyı örttü. Bana elinizi gösterin, dedi ve Kid'in sol elini avucuna alarak dış yüzünü dikkatlice inceledi. Oldukça heyecanlıydı. Bence olabilir, çünkü derimiz bir tahta kadar dayanıklı ve bir çocuğunki kadar da sağlıklı. Eminim projemizi hemen uygulayabiliriz. Beni bir boks müsabakasına sokacaksanız paranızı riske sokmuş olursunuz bayım, dedi Kid. Ya da bir suç işlememi isterseniz, sizin adamınız bile olsam kimseyle yumruklaşmak gibi bir niyetim yok. Hayır, bu çok daha kolay bir şey, dedi Taker. Biraz gelir misiniz lütfen? Pencereye yaklaştıklarında ona denize doğru uzanan geniş ormanlık, tropik ağaçlarla süslü bir yer göstererek oracıkta tüm sevimliliğiyle duran iki katlı beyaz badanalı evi işaret etti. İşte bu evde yaşlı, iyi yürekli bir adam ve karısı yaşıyorlar. Onlar seni bağırlarına basarak cebini parayla doldurabilirler. O ev ihtiyar Santos Uriki'ye ait. Buradaki altın madenlerinin yarısı da ona aittir. Umarım benimle alay etmiyorsunuz, diye sordu Kit. Kendinizi toplayın, dedi Taker. Size anlatacaklarımı da iyice dinleyin. Bu aile 12 yıl kadar önce çocuklarını kaybetti. O zamanki dizanteri salgında pek çok çocuk ölmüştü, ancak onlarınki değil. 8 yaşlarında şeytan gibi yaramaz ve akıllı bir çocuktu. Buradaki hemen hemen herkes de olayı hatırlayacaktır. O zamanlar Amerika'nın dört bir yanından, ellerinde siparişlerle pek çok insan akın akın Senyor Yurik'ten altın almak için geliyorlardı. İşte çocuk onların anlattığı Amerika hikayeleriyle iyice kafasını bozmuştu. Adamların gidişinden bir ay kadar sonra da ortadan kayboldu. Bir rivayete göre meyve kargolarının içine saklanarak New Orleans'a gemiyle gitmişti. Bir ara Teksas'ta görüldüğü söylendi, ancak ailesi o günlerden sonra hiçbir haber alamadı. Yaşlı Yurik onu bulmak için milyonlarca dolar harcadı. Ama nafile evladından başka hiçbir haber alamadı o günden beri. Karısına gelince o günden beri bir daha kendine gelemedi. Çünkü tüm yaşamı oğlu üzerine kurulmuştu. Hala onun yasını tutuyor ve bir gün tekrar ona kavuşacağına inandığı ve hiçbir zaman ümidini yitirmediği söyleniyor. Çocuğun sol elinin üzerinde pençelerini açmış bir kartal figürü vardı. Bu Yuriklerin İspanyol atalarından kalma bir semboldür. Kit sol elini kaldırarak merakla elinin dışını inceledi. İşte böyle, dedi Taker. Sonra da kolunu uzatarak masanın üzerinde duran bir şişe kaçak viskiden ikisine birer kadeh doldurdu. Hikaye kısaca böyle. Size teklifim de ortada. Bugüne kadar neden Sandakan'da böyle bir görevi sürdürdüğümü bilmiyorum ama artık bazı şeyler daha netleşti. Bir haftadan daha kısa sürede elinizin üzerinde bu kartal resminin dövmesini yapabiliriz. Ve böylece sizin o çocuk olduğunuza inanırlar. İşte iğneler ve mürekkep de hazır. Nasıl Bay Dalton? Bir gün geri döneceğinizden emindim. Öyle değil mi? Susun lütfen. Benim gerçek adımı söyleyeyim bundan böyle dedi Kit. Harika bu Kit o halde. Umut ediyorum ki çok kısa sürecek bu. Örneğin Senyor Yurik gibi bir adla anılmaya başlayacaksınız. Hayatımda hiç o rolü falan oynadığımı anımsamıyorum dedi Kit. Eğer annem babam olmuşsa da çoktan öteki dünyayı boylamışlardır bile. Hakkımda ne gibi bir uygulamayı uygun görüyorsun? Tucker arkasını duvara dayayarak elindeki içkiden bir yudum daha aldı. Şimdi gelelim sorunun çözümlenmesine. Bu olayı başlatmak için ilk adımı nasıl atacağımıza. Buraya neden geldiğimi size söylemiştim dedi Kit. Bu kez bir daha bir yere gitmek zorunda kalmayacaksın dedi Tucker. İşte planımız. Eline yapacağımız dövme işlemi bitince sana o aileyle ilgili tüm bilgileri içeren notları inceleyip iyice rolünü ezberleyeceksin. Her şeyden önce tip olarak çok uygunsun ve İspanyolcayı da iyi konuşuyorsun. Bunlar hep artı puan. Onlara varislerinin geri dönüp affedilmeyi beklediğini söylediğimde tıpış tıpış buraya gelerek seni bağırlarına basacaklar ve perde mutlu sonla kapanacak. Sonra da herkes bu mutlu aileyi tebrik etmek için teker teker ziyarete gelecek. Şenlikler, yemekler ve mutluluk tablosu tamamlanacak böylece. Peki deneyeceğim dostum dedi Kit. Sizi daha önce hiç görmedim ve nasıl biri olduğunuzu da bilmiyorum. Ama böyle bir teklifi de değerlendirmemenin enayilik olacağını düşünüyorum. Eğer plan dediğiniz şekilde yürürse herhalde benden bazı şeyler de isteyeceksinizdir. Teşekkür ederim dedi Tucker. Uzun süredir fırsatları böylesine iyi değerlendirecek kafada biri çıkmamıştı karşıma. Olayı böylece tetkik ettikten sonra sıra uygulamada. Sizi kabul etmeleri an meselesi. Geleyim olayın ikinci perdesine. İhtiyar Yurik evindeki kasada 50 bin ila 100 bin dolarlık bir sürü ganimet saklıyor ve kasayı açmak da çocuk oyuncağı. Bunu ikimiz yarı yarıya paylaşacağız. Madem ki ortağız, en iyi yol parayı aldıktan sonra paylaşıp Rio de Janeiro'ya giden ilk vasıtayı binip denize açılmak. Ver elini Amerika. Evet senyor, ne düşünüyorsun bakalım? Tam isabet dedi Kit başıyla onaylayarak. Avımızı yakalamak için hemen işe girişelim. O halde her şey tamam dedi Tucker. İş avı tuzağa düşürünceye dek seni gizlemek. Gereken tüm ihtiyacın için evin emrinde. Yemeği kendim yapıyorum. Devletin sağladığı tüm imkanlarda rahat yaşamam için benim emrimde. Tucker, Kit'in sol eline dövmeyi uyguladıktan sonra bir hafta daha beklemelerini söyledi. Bu arada hazırladığı mesajı yollamak üzere de adamlarından birini huzuruna çağırdı. Artık av ağa düşmek üzereydi. Mesajda ise şunlar yazılıydı.